Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 15 Aralık 2023 tarihinde Enerji 101 serimizde bu sefer de gelişmekte olan ülkelerde sanayi dekarbonizasyonun finansmanı konusunu konuşacağız. Karşımızda Doktor Değer Saygın var. Hocam merhaba.
Merhabalar tekrar Barış Bey. Galiba bu seneki 6. ve son bölümümüz bu.
Son demeyelim.
Ne bu olur, sene olur. İçin.
Daha var bir haftamız daha.
Bir haftamız daha var. Peki oldu.
Sanayi dekarbonizasyonu özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok zor bir konu. Yani peki bu soruna nasıl yaklaşacağız?
Haklısınız. Sanayi ve karbonsuzlaşma ikisi bir araya gelince gerçekten zaten kendi başına da zor da iyice zorlaşıyor. Yani herhalde şey demek lazım. Hani hayatta karşılaştığımız her problemi nasıl çözüyorsak ufak parçalara ayırarak çözeceğiz galiba.
Mühendis yaklaşık.
yani ben iyi bir mühendis değilim ama en azından böyle bir konudaki bir hani problemi de herhalde bu şekilde çözmek en doğru olabilir diye bir öneride bulunalım. Bununla ilgili bir bundan herhalde 2-3 hafta önce OECD'de bir çalışma yayınladık. Bulabilir yani dinleyenler eğer ilgileniyorlarsa. Daha çok işin finansman kısmına baktık. Adı Financing Solutions to Foster Industrial Decarbonization in Emerging and Developing Economies. Daha önceki episodlarımızlarda da bölümlerde de konuştuğumuz üzere gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ülkelerdeki sanayinin hani gelişme hızı gelişmiş olan işte OECD ülkelerindekinden çok farklı. İnanılmaz bir yatırım görüyoruz demir, çelik, çimento alanlarında. Veya petrokimya alanlarında ve gelecek bir 20-30 sene içerisinde de bu aynı hızda devam edecek tabii ki. Çünkü tüketim artıyor. Bu ülkeler daha fazla ticarete dahil oluyorlar. İhracatlar yapmak hedeflerinde. Şimdi demir, çelik dedik, çimento dedik. Bunların üretimi tamam ama sanayi sadece bir şeyin üretiminden de bahsederek sanayiyi tanımlamamız çok zor. Özellikle bunun finansmanını tanımlamak çok zor. Çünkü sanayi dediğiniz şey bir değer zincirine aslında bağlı. Bu değer zincirinden de bahsettiğimiz işte enerjinin tedariği, ham maddenin tedariği. Ondan sonra sizin bu enerji ve ham maddeyle bu son ürünü üretiyor olmanız veya ürün belli bir ürün gamını üretiyor olmanız. Bunlar birbiriyle ilişkili olabilir. Daha sonra ürünlerin kullanımı, tüketimi ve en sonunda da ömrü biten ürünlerin atıklarının nasıl değerlendirildiği veya bunların başına neler geldiği. Tüm bu değer zincirinde de ki işte sanayinin aslında tanımı belki biraz daha doğru olabilir. En azından çevre emisyon açısından daha doğru olabilir. Tüm bu alanlarda bir dönüşme ihtiyacı var. İşte bu bahsettiğim enerji ham madde tedariğinden ürünlerin atıklarının nasıl değerlendirildiğine kadar olan ki süreç tahmin ediyorum 16-17 gigatonluk bir karbondioksit emisyonuna sebep oluyor. Karbondioksit salımına sebep oluyor. Ve bu salımın da toplam karbondioksit salımları içerisindeki oranı %40 civarında. Yani sanayinin ne kadar karbonsuzlaşma için önemli olan bir sektör olduğunu bu şekilde altını çizmiş olalım. Herhalde hani bu değer zincirini teker teker incelemeye gerek yok ama asıl buradaki önemli olan bizim dönüşüm için gerekli olan yatırımları nasıl finanse edeceğimiz. Hidrojende bahsettik yani özel sektör yatırımlarının aslında mobilize edilmesi gerekiyor. Tabii ki kamu tarafından gelecek olan finansman ve finansman araçlarını gerek olabilir özellikle yüksek riski olan projelerde veya çok yeni projelerde ama genel olarak bir dönüşümden bahsediyorsak bizim özel sektör yatırımlarına ihtiyacımız var. Şimdi bir durum değerlendirmesi yapmakta yarar var sanayi dönüşümündeki yatırımlarla ilgili. Bununla ilgili veri çok fazla yok fakat bu rapor çerçevesinde birçok hani veri noktasını en azından birleştirerek bir sonuca ulaşmaya çalıştık. İlk yatırım maliyetlerinden CAPEX'ten bahsedersek eğer ki hani demir çeliktir işte çimento gibi veya alüminyum gibi belli ürünlerin üretildiği büyük veya emisyonu yüksek olan sektörlerde 2016-2020 yılları arasındaki toplam yatırım $300 milyar gibi bir şey olmuş. Evet. Bu bütün hani üretim kapasitesine olan yatırım. Şimdi bizim tabii ilgilendiğimiz karbonsuzlaşma.
Fabrika yatırımı.
Fabrika yatırımı olarak söyleyebiliriz. Karbonsuzlaşma. Karbonsuzlaşmadan da bahsettiğimiz hani sadece bir enerji verimliliği iyileştirmesi değil. Sıfır emisyon hedefleriyle orantılı olan yatırımlardan. Bununla ilişkili olan yatırımlardan bahsediyoruz. 15 milyar dolar. Şimdi 300 milyar dolar bir tarafta, bir tarafta 15 milyar dolar var. Yani bunu ikisini birbirine böldüğünüzde ne olur size? 1/5 gibi, ya özür dilerim, %5 gibi bir şeyden bahsediyorum. Yani toplam fabrika yatırımlarının sadece %5'i sıfır emisyonla ilişkili. Bu düşündürücü bir durum. Ne dedik? Sanayi %40 emisyonlardan sorumlu. Biz bu sektörü nasıl dönüştüreceğiz? Ki bu yatırımların işte 2050 yılına kadar 125 milyar dolarlara çıkması gerekiyor. Yani aradaki fark oldukça yüksek. Şimdi sanayi sektörü belki hani kısaca finansman konusuna geçmeden şey de söyleyelim. Sanayi sektörün verisi çok kısıtlı bir veri. Hem yatırım açısından hem bu yatırımları kimin finanse ettiği açısından ne kadarı bunun kamudan geliyor, ne kadarı işte özel sektörden geliyor. Bunların hepsi maalesef bulunması çok zor.
Kapalı veriler, ticari strateji.
Kesinlikle. Bir de şu var. Şimdi enerji sektörüne baktığınızda, enerji sektöründen de kastettiğim elektrik üretimi, işte rüzgardır, güneştir veya daha konvansiyonel teknolojilerdir. Bunlarla ilgili zaten bir piyasa yıllar boyunca oluşmuş. Hem bunu finansmanını sağlayan bankalar bu işi ölçüyor, biçiyor, bunu raporluyor. Hem de bunu yatırımını yapan şirketler belli bir şekilde bunu hani halka açık şekilde raporluyor. Sanayi sektöründe bunu bilemiyorsunuz. Yani yeni bir fabrika yaptınız. Evet, kısmen enerji verimli. Ama o enerji verimliliği kısmı veya malzemeyle ilgili olan verimlilikle ilgili kısım sizin toplam yatırımınız içerisinde kayboluyor. Onu siz ölçmüyorsunuz. Veya bir iyileştirme yapıyorsunuz fabrikanızda. Evet, belli şeyler değişiyor ve bunun belki bir kısmı enerji verimliliği ile ilgili veya yenilenebilir enerji ile ilgili, yine bu kayboluyor. Ve bunu ölçen yok. Bankalarda daha belli bir kapasiteleri yok. Bununla ilgili nasıl finanse ederiz ve özellikle yeni teknolojilerle ilgili bu nasıl finanse edilir? Finans kuruluşları belki enerji verimliliği açısından daha çok daha ilerideyiz ama yeni teknolojilerle ilgili baktığınızda, sıfır emisyon teknolojileriyle apayrı bir finansman dünyasından bahsediyoruz. Bu sebeple oldukça hani daha başlarda olan bir hem finansman açısından hem de dönüşüm açısından bir sektör. Bunları daha önceki aslında bölümlerde de konuşmuştuk bu podcast'in. Şimdi paraya gelmeden önce, yani evet işte kamudan destek isteyelim, şu şekilde destek gelsin, şöyle bir hibe gelsin, şöyle bir işte ne bileyim sübvansiyon gelsin. Tüm bu konulara gelmeden önce aslında bizim anlamamız gereken nasıl bir yatırım ortamı, yatırım koşullarının olduğu bir piyasanın olması gerekliliği. Önce bunu tanımlamamız lazım.
Çünkü sonunda biri para verecek, biri tabii ürün geliştirecek, biri yani yeşil çeliğe uygun fırın geliştirecek, bilmem ne yapacak. Tüm bunların stabil bir ortam görmesi lazım.
Kesinlikle ve aslında belki söylemeyi atladım. Kamu finansmanı dediğimiz şey kısıtlı bir finansman kaynağı. Ve özellikle gelişmekte olan ülkelere baktığınızda bu ülkelerin çok çok fazla diğer öncelikleri var. Yani sanayi dönüştürene kadar o kadar fazla öncelik var ki ülkelerde.
Bir de vergi verenin parasını o büyük şirketlere niye harcayalım?
O da ayrı bir soru işareti. O yüzden hani o kısıtlı finansmanı çok akıllıca ve stratejik kullanmak gerekiyor. O yüzden piyasa koşulları iyileştirilirse zaten o finansmana olan ihtiyaç da azalacak. Biz tamam o finansman kısmını değerlendirdik bu rapor çerçevesinde ama birazcık da şeye bakalım. Hani nasıl bir şeyden bahsediyoruz, yatırım koşullarından. Şimdi öncelikle sizin bahsediyor olduğunuz sanayi sektörünün bir dönüşüm yol haritasına ihtiyacı var. Yani demir çelik sektörünün dönüşümü nedir o ülke çerçevesinde? İşte tamam yeşil çelik çok güzel. Ne kadar üretilecek? Hangi zamanda üretilecek?
Kim alacak?
Kim alacak? Hidrojenden bahsettik demin. Hidrojenden bahsederken satın alım konusuna gündeme getirdik. Bunu nereye satacaksınız? Kendiniz için mi üretiyorsunuz? Bunu ihraç mı edeceksiniz? Öncelikle bir yol haritasına ihtiyaç var. Ondan sonra genellikle biz hani finansman konusunda, sürdürülebilir finansman konusunda özellikle bahsettiğimiz konulardan bir tanesi taksonomi. Yani sürdürülebilir finansman taksonomisi. İngilizce'de hep sustainable finance taksonomi diye geçiyor. Avrupa Birliği'nde var, Japonya'da var bu türlü taksonomiler. İşte birçok Doğu Asya, Güneydoğu Asya ülkesinde mevcut. Endonezya'da, Tayland'da çıktı vesaire. Bunlar neyi tanımlıyor? Aslında sizin finansman aldığınızda bir yatırım için gerçekten sürdürülebilir olup olmadığını onu tanımlıyor. Yani ben diyorum ki işte enerji verimliliği veya işte bir fabrikama veya yenilenebilir enerji bir şeye bir finansman aldım. Tamam, bunun karşılığı finans sektöründe var mı? Ve gerçekten sürdürülebilir mi? O tanımı, o kategorizasyonu yapan bir taksonomi bu. Bu gayet önemli çünkü bu koşulları, yani tanımlar çerçevesinde sizin yatırımınızın sürdürülebilir olup olmadığını belirliyor. Ve bu varsa siz de buna biraz daha teşvik edilmiş oluyorsunuz bu yatırımları yapmaya. Son bir kriter olarak da çevresel, sosyal ve yönetimsel olan kriterleri, İngilizce'de Environment Social Governance olarak duyuyoruz.
ESG diye.
ESG. Evet. Ha, bu da tabii ki hani projelerin finansmanında gündemde olması gereken konulardan bir tanesi. Diğer şeyler nedir? Hani en başta söyledim. Sanayi dönüşümüyle ilgili bir finansmanla ilgili bir bilgi açığı var. Bununla ilgili bir kapasite açığı var. Bunun arttıracak önlem politikaların hem finans sektöründe hem de sanayide bu yatırımı yapanların alanında geliştirilmesi önem arz ediyor. Enerji verimliliğinde bu çok yapıldı ama diğer konularda da yapılması lazım. Yeşil kamu satın alımları mesela, yani piyasanın oluşturulması için çok basit bir şey. Bunu birçok ülkede görüyoruz. Demir çelikle ilgili mesela, veya çelik son ürün olduğu için onun örneğini verelim. Tamam, ben işte satın belli bir alanda çelik kullanacağım kamuyla ilgili yapılan yatırımlarda. Tamam, ben bunu, yeşil çeliği kendi ülkemde üreteyim. Belki hidrojenle üreteyim veya başka bir ham maddeden üreteyim. Ve yeşil çeliği satılabileceği hemen bir piyasa olsun. Bu şekilde piyasa oluşturuluyor ve fiyatlar, maliyetler düşüyor. Bu türlü yöntemler yapılabilir.
Mesela şöyle oluyor, atıyorum kamu ihale kurumu diyelim. Atıyorum, evet. Onlar ülkedeki 2026'dan itibaren yapılacak tüm alımlarda kullanılacak çelik şu taksonomide belirtilen standarda uymak zorunda.
Evet, mesela.
Ama böyle 2-3 yıl ileriye doğru belirliyor.
Yani tabii ki, yani tabii piyasa koşulları, üretim kapasiteleri de göz önünde bulundurabiliyor veya farklı stratejik öncelikler. Hani kamu özel sektör ortaklıkları her zaman hani gündemde olan bir konu. Aynı zamanda bu tabii ki uygulamalar için, siz bahsettiğiniz az önce yeşil işte çelik. Yeşil çeliğin tanımı nedir? Bunun standardı nedir? Bununla ilgili bir etiketlenme, bunu hani ekipmanlarda
ne
görüyoruz.
Ne kadar yeşil?
Ne kadar yeşil? Bunların tanımlarının yapılması önemli. Hidrojende olduğu gibi bütün sanayi sektöründe de altyapıya olan erişim ve altyapının var olması, mevcudiyeti önemli bir konu.
Ben burada bir şey sorayım. Bu yeşil çeliğe birden mi geçiş daha çok görülüyor bilmediğim bir nokta olduğu için. Yoksa mesela bu hidrojen tartışmaları Amerika'da da çok vardı. Emisyonu %50 daha az olmuş olan, işte %80 daha az olan, sonra tamamen emisyonsuz gibi. Örnekler, gördüğün örnekler nasıl
söylüyor? Şöyle söyleyebiliriz onu. Şimdi normal bizim konvansiyonel veya daha geleneksel çelik üretimi ile yeşil çelik üretimi arasında bir kere zaten bir fark var üretim olarak. Yani yeni yatırımda bunu yapmak daha kolay. Birincisinde nedir? İşte bir yüksek fırın, İngilizce'de blast furnace diye geçen, sonra basit oksijen fırını. Bu ikisinin oluşturduğu bir prosesle siz işte kömür bazlı çelik üretiyorsunuz. Yeşil çelik dediğiniz hidrojenle üreteceksiniz. Öncelikle bir yeşil hidrojen üretimi yapmanız lazım. Yenilenebilir enerji yapmanız lazım. Sonra da ancak direct reduced iron veya direkt indirgenmiş demir üreterek bu işi yapıyorsunuz. Yani apayrı bir prosesten bahsediyoruz. Tamam, direct reduced iron üretimi zaten var hani doğalgazda başka ülkelerde, ama yani bir anda geçiş yapılabilmesi çok da öyle kolay değil. Özellikle yüksek fırınlarınız yeni yatırım almış kapasitelerse, yani
İstanbul'da genç. Mesela çimentoda, şeyde, orada bir
şey. Evet, 5-10 yıllık kapasiteden bahsediyorsanız, şimdi bunu yıkarsanız bir altı yatırımdan bahsedeceksiniz. Bunların maliyetleri çok yüksek. Başka orada önlemler almanız gerekebilir. Belki karbon yakalama gibi teknolojilerle bu yüksek fırınları retrofit etmeniz gerekebilir. Yani burada o türlü alt hani önlemleri, çözümleri düşünmeniz gerekebilir. Eğer özellikle mevcut kapasiteyi dönüştürmek durumundaysanız, ki sıfır emisyonlu bir patika için bunlar da gerekli. Bunlar hani birçok konu saydık. Bunların hepsi işte o yatırımları destekleyecek koşulların oluşturulmasıyla ilgili. Şimdi sanayideki finansal sorunlar nelerdi? Şimdi finans çözümü getireceğiz ya, kamu desteği olacak, farklı finansman enstrümanları geliştirilecek sanayi değer zincirinde. Bizim bütün bu değer zincirindeki aslında şeyleri anlamamız gerekiyor. Sorunları, riskleri anlamamız gerekiyor. Nelerdir? Yeni teknolojilerin büyük çoğunluğu, ki bunun önceki bölümlerde de kısaca bahsetmiştik, İlk yatırım maliyetleri oldukça yüksek. Hidrojen olsun, işte karbon yakalama olsun, bunların hepsinin bir milyar dolarlar seviyesinde bir ilk yatırım maliyetleri var ve bunu kimse tabii ki üstlenmek istemiyor. Çünkü bunu özellikle yeni teknolojilerde olduğu için, daha yani piyasaları çok gelişmemiş olduğu için de finansörler açısından da riskleri de yüksek oluyor. Yani bunun finansmanı da yüksek maliyette geliyor.
Çünkü daha yapılmış bir proje olmadan portföyünde göremiyor riskleri.
Tabii ki. Tabii ki.
Net yolda bir şey olabilir acaba falan.
Mesela hidrojenden bahsedelim. Tamam, ben yeşil hidrojen yapacağım. Çok güzel, işte senede 1 milyon ton üreteceğim. Harika. Ama gerçekten üretebilecek miyim acaba? Ben o teknolojiyi daha kullanmamışım. Güneş enerjim acaba, tamam güneş enerjisini biliyorum, işte rüzgarı biliyorum, bu kadar yenilenebilir enerji üretecek ama acaba gerçekten ben o yeşil hidrojen elektrolizörden çıkartabilecek miyim? O operasyon hedeflerine ulaşabilecek miyim? Bunların hepsi riskli şeyler. Bankalarda tabii ki bunu haliyle alışık da olmadıkları için farklı şekillerde algılayabiliyorlar. Yani riskli algılayabiliyorlar. Evet, ve ondan sonra bahsettik. İşte kamu ihalesi olsun, bir satın alım olsun. Biz buradan yeşil çeliğimizi satalım. Harika. Ya bu yoksa? Ya sizin satabileceğiniz kimse yoksa? Evet. Belki bir ikili ticaret anlaşması yapamadınız. İşte yeşil çeliği satacak yani veya alacak kimse yok. Bunlar da...
Veya Çin'den ucuza getiren biri çıktı. Yeşil çeliği.
Olabilir. Olabilir. Piyasa koşulları neler getirecek? Bunlar hepsi finansman maliyetlerini arttıran şeyler. Şimdi özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen önemli risklerden bir tanesi de kur riski. Şimdi bu kur riskinde tabii ki hem üreticiye hem bunun finansmanını yapana, daha sonrasında da bunu satın alacak, ürünü satın alacak kişiye veya ülkeye, hepsine böyle bir etkisi olduğunu biliyoruz. Zaten birçok sektörde bu mevcut. Daha sonra finansmana sizin erişiminiz var mı veya yeterli finansman var mı? Bunların hepsi ilk yatırımla ilgili konular aslında, dikkatinizi çekerse. Bir de ürün üretimiyle ilgili olan proseslerde, yani işin işletmeyle ilgili olan maliyetleri var. Mesela hidrojeni bir yakıt olarak kullanarak bir ürün üretebilirsiniz. Sizin o işletme maliyetinizi arttıracaktır eğer hidrojeni ucuza tedarik edemiyorsanız. Bahsettik demin hani... üretimle ilgili belirsizlikler olabilir. Siz 1 milyon ton hedefliyorsunuzdur. Bunun %10, %15 altında üretiyorsunuzdur. Bu sizin hedeflediğiniz aynı zamanda da gelirlerin erişilmesine sorun olabilir. Bunlar da belirsizlikleri arttıran konular. Yani finansal açıdan birçok aslında önümüzde aşılması gereken konu var. Biz bu çalışmada ne yaptık? Gerçekte özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki birçok projeyi değerlendirdik. Yani nasıl başarmışlar? Arkasında yatan faktörler nelerdir? Özellikle finansman açısından 12 tane projeye baktık. Ve ilginç sonuçlar çıktı. Ve bu finans enstrümanların da veya finansal çözümleri ve modelleri de, finansman modellerinde sanayi değer zincirinde değerlendirdik. Bunu raporda da görebilirsiniz. Özellikle işin ham madde ve enerji tedariği ve üretim kısmında çoğunlukla vergiyle ilgili olan yani
indirimler.
Onun dışında ilk yatırım maliyetlerini azaltacak sübvansiyon, viability gap funding gibi hibeler ve aynı zamanda da verilen kredilerin normal piyasa koşullarından daha olumlu şekildeki koşullarla sağlanması. Yani bu hem hani faiz oranları açısından hem de kredinin süresi açısından concessional loan diye duyduğumuz hep.
İndirimli kredi.
İndirimli kredi diyelim. Çok güzel indirimli krediler. Onun dışında aslında bir önceki bölümümüzde hidrojenin finansman maliyeti ve bununla ilgili olan risklerin nasıl bertaraf edilebileceği ile ilgili birçok hani yöntemden bahsetmiştim. Buradaki şeyler yine sanayi için de geçerli. Sanayide yalnız gördüğümüz ilginç bir trend var şu anda. Özellikle kalkınmakta olan ülkelerde. Hani şirket ismi vermeyeyim, yani aslında rapor içerisinde var ama şunu görüyoruz. Özellikle büyük şirketler bu sustainability linked finansman planı yapmaya başladılar. Yani şunu aslında transition finance diye geçiyor bu. Siz bir öncelikle şirketiniz için bir hani dönüşüm şeysi, yol haritası belirliyorsunuz. Bir rota belirliyorsunuz. Hangi teknolojilerle yapacağım ve şu zaman içerisinde yapacağım ve ben bu teknolojilere hani bir taahhütte bulunuyorum. Bunları hayata geçireceğim diye ve bunu nasıl finanse edeceğimi de anlatıyorum. Yani aslında bir çerçeve oluşturuyorum. Ve bu tabii hani bankalar için çok olumlu. Evet. Yani diyor ki bu şirket bu işi nasıl yapacağını biliyor. Ben de buna daha uygun koşullarda daha güzel destekler vererek bu işin sağlanmasını bir paydaş olurum diyor. Bu türlü enstrümanlar sanayide de popüler olmaya başladı. Şimdi enerji verimliliğinde önemli konulardan bir tanesi yatırımların miktarının küçük olması. Yani bunu finanse eden kuruluşlar açıkçası çok bundan hani hoşnut değiller. Ben şu kadarcık ufacık bir milyon, yüz bin dolarlık bir yatırıma neden finansman sağlayayım?
Evet, bilmem nesi garantisi.
Tabii. Yani bunu bir şekilde kümelemek aslında işi daha cazip hale getiriyor finansman kuruluşları için. İşte securitization ve aggregation modelleri ön plana çıkıyor burada. Enerji verimliliğinde yine çok konuşulan bu energy saving insurance, yani enerji tasarruf sigortası dediğim gibi ön plana çıkan yöntemlerden bir tanesi. Bu ilk yatırımların yapıldığı tabii ki nasıl diyelim, hani kapasiteler yüksek riskli ve bu kapasitelerde hani bir kayıp ihtimali de var.
Fire ihtimali de var.
Bunların da göz önünde bulundurularak hani belli finansman yöntemlerinin, modellerinin geliştirilmesi önemli. Leasing modeli ön plana çıkıyor. Yine birçok dönüşüm veya sanayi dönüşümü yatırımında. Karbon piyasaları hep konuştuğumuz ve özellikle de mevcut yani ETS'lerin karbon fiyatlandırmalarına baktığınızda artık sadece enerji elektrik sektörü değil, sanayi sektörünün de birçok ülkede, bölgede artık kapsandığını görüyoruz. Bu da hani önemli koşullardan bir tanesi. Bir galiba bölümümüzde konuşmuştuk bu contract for difference dediğimiz.
Fark kontratları.
Fark sözleşmeleri, kontratları. Bunun çok farklı modelleri var. Bu özellikle OPEX desteği, yani işletim ve giderlerinin azaltılmasıyla ilgili olan bir yöntem. Bununla ilgili belki bir farklı bir bölümde yapabiliriz. Hani bunun çok modeli var çünkü. Bunu malzeme bazında yapabilirsiniz, karbon bazında yapabilirsiniz, fosil yakıt bazında yapabilirsiniz. Bunların da birçok özellikle Avrupa Birliği ülkesinde kullanılan bir yöntem olduğunu söyleyelim. Mesela bunun karbonla ilgili olan yöntemi için sizin de bir karbon piyasasına ihtiyacınız var. Yani bazı ön koşulları da olabiliyor. Hidrojen bölümünde bahsettiğimiz satın alım anlaşmaları, yani sizin ürününüzü veya pahalı ürününüze bir premium ödeyebilecek bir ülkenin, bir belki şirketin olması en önemli konulardan bir tanesi. Gibi böyle birçok yöntemi ön plana çıktığını sanayi dönüşümü için gördük. Bunların detaylarını vaka analizleriyle birlikte raporumuz içerisinde bulabilirsiniz. Son olarak da şunu anlatayım kısaca. Şimdi birçok da kamu finansman kuruluşu, işte bankalar, özellikle kalkınma bankaları, uluslararası finansman kuruluşları yavaş yavaş portföylerine sanayi dönüşümü de almaya başladılar. Hem sektör bazında hem teknoloji bazında. Bununla da ilgili bir incelemede bulunduk. Yine raporda bulabilirsiniz. Hangi kuruluş sanayi sektörünün hangi alanına, hangi teknolojilere finansman sağlıyor, ne türlü ürünler geliştirmişler. Bunun da bir haritasını rapor içerisinde görebilirsiniz. Eminim hani bu konuda yatırım yapmayı düşünen şirketler veya ülkeler için değerli olacaktır diye düşünüyorum.
Raporun başlığı neydi? Tam ona bakarken de ben de bir parmak kurallarını özetleyeyim. Birincisi, bu projeler ilk defa yapıldığında pahalı olacak. O yüzden de bunlar bir premiumla ürünlü olacaklar anladığım kadarıyla. Bunun için devletin, evet, finansmanı çok önemli ama devletin bir daha kararlı, herkesin önünü görebileceği bir yol haritası yayınlaması ve bankaların, herkesin bu yüksek maliyetleri önden görmesi. Yani mesela bugün hidrojen projesi yapacağız. Dünyada 3 demişler. Biz ilkini 3'ü yapamayız büyük ihtimalle. 5, 6, 7'ye olacak diyelim ki. Ardından sağlam, herhalde 10 yıldan az olmaması gerekiyor böyle finansman desteklerini. Ardından da bunun için aslında kurumsal bir güncelleme de gerekiyor sanki. Anlattıklarınızdan ben bunu anladım.
Çok güzel özetlediniz. Teşekkürler Barış Bey. Hı. O zaman bu bölümü isterseniz raporun başlığıyla bitirelim. Financing Solutions to Foster Industrial Decarbonization in Emerging and Developing Economies. Bunu OECD web sitesinde bulabilirsiniz.
Ellerinize sağlık hocam. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi seneler size.
İyi seneler.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.